Ayrım 2. Diptekiler Peter Benchley, sayfa 24. Birlikte sol tarafa doğru yüzdüler. Çanağın bitiminde kayalar oldukça düzgün bir hat oluşturuyordu. O sırada yanlarından parlak mavi sarı renkte bir balık sürüsü geçti. Bir güneş ışığı hardal rengi bir mercan kabuğunun üzerine düşmüştü. Yüzeyi yumuşak, insana dokunmak isteğini veren parlaklıktaydı. Sanders bunu işaret etti, sonra işaret parmağını salladı. Gale'a ona dokunmamasını anlatmaya çalışıyordu. Gale başını anladığını belirtecek biçimde salladı. Üstü sümük gibi bir sıvıyla kaplı olan bu mercan dokunulunca korkunç acı veren bir şeydi. Kayalık boyunca ilerlediler. Sarılı mavili balık sürüsü de onları izliyordu. İlkel bir umutla onların ziyaretlerinden dişe dokunur bir şeyler çıkaracaklarını umuyor gibiydiler. Sanders ayak bileğinin çekildiğini hissetti. Dönüp Gale'a baktı. Genç kadının gözleri iri iri açılmış, soluğu normalin üzerinde hızlanmıştı. Sol yanını işaret etti. Sanders onun işaret ettiği tarafa baktı ve orada kapkara gözlerinin çevresi beyaz çizgili kocaman bir barrakudanın hareketsiz durduğunu gördü. Hayvanın vücudu jilet gibi parlak kaygandı, çıplak alt çenesi açıktı, düzensiz iğne gibi dişleri görünüyordu. Sanders karısının sol elini tuttu, parmağındaki pırlanta yüzüğün taşını avucundan yana çevirdi, elini yumruk biçiminde sıktı. Elini öyle tutmasını anlatmak için de kendi elini yumruk yaparak gösterdi. Gale başını salladı, yumruğunu göğsüne vurarak yukarısını işaret etti. Sanders başını olmaz gibilerden salladı. Gale kaşlarını çattı. Ben çıkıyorum demek istiyordu. İstersen sen kal. Yukarı çıkmak için ayağını yere sertçe vurdu. Sanders öfkeli öfkeli soludu, karısını izledi. Tekneye çıktıklarında vazgeçmek niyetinde misin diye sordu Gale'a. Hayır, bir parça dinlenmek istedim, o kadar. Barakudalar beni hep ürkütür. Yanımızdan geçip gidiyordu. Yüzüğünü teknede bırakmalısın. Pırlanta taşın suda parlaması başımıza dert açabilir. Neden? Çünkü pırıltı balıkların dikkatini çeker. Bir kurban bulduklarını sanırlar. İlk daldığım gün sırtımdaki mayomda madeni bir toka vardı. Bana dalmayı öğreten dalgıç tokayı kesip atmamı söyledi. Aldırış etmedim. 15 dolarlık bir mayoyu rezil etmeye niyetim yoktu. O zaman hafif bir bıçak çıkardı, bunu bir sopanın ucuna bağladı, kumun üzerine koydu. Biz bıçaktan 25-30 metre uzakta duruyorduk. Adam sopayı oynatıyor, bıçakla güneş ışınlarını yansıtıyordu. Çok geçmedi, kocaman bir barrakuda geldi, bıçağa bakmaya başladı. Adam bıçağı yine oynattı ve balık tahmin edemeyeceğin bir hızla bıçağa saldırdı. Tekrar tekrar saldırdı, ağzı lime lime oldu. Ama bıçağın her hareket edişinde de saldırmaktan geri kalmıyordu. Bıçağı her vuruşunda onun mayomun kemerine saldırdığını hayal ediyor, bir tuhaf oluyordum. O mayoyu denizde bir daha giymedim. Gale yüzüklerini çıkardı, onları dümen dolabının içine koydu. Sanders bir şey daha var diye konuşmasını sürdürdü. İkimiz daldığımız zaman birimizin lider olması gerekiyor. Buna neden gerek var? Gale onun şaka ettiğini düşünüyordu. İktidar hırsı mı başladı? Ne münasebet. Sanders niyetlendiğinden daha sert konuşmuştu. Suyun altında birlikte çalışmamız gerek, o kadar. Herkes birbirinin nerede olduğunu bilmeli, her zaman, biraz önceki gibi. Eğer o bir barrakuda değil de köpek balığı olsaydı beni dinlemeyecek, bütün gücünle yukarı çıkmaya kalkışacak, başımıza dert açacaktın.
Köpek balığı buralarda var mı?
Elbette, bizi rahatsız etmezler sanırım ama var. Biri karşımıza çıkarsa aptalca bir şey yapma.
Ne gibi?
Paniğe kapılıp su üstüne fırlamak gibi. Tüpünde oksijen olduğu sürece yapılacak en doğru şey aşağıda kalmak, kayalıklarda sığınacak bir yer aramaktır. Eğer köpek balığını görür görmez su üstüne çıkmaya kalkışırsan onun kurbanı olmaktan kurtulamazsın.
Ya oksijenin biterse?
Benim tüpten yararlanırsın. Suyun üstüne çıkacak zamanı birlikte bekleriz. Eğer karşımıza çıkan köpek balığı gerçek bir canavar değilse kurtulma şansımız oldukça yüksektir. Sanders köpek balığı lafının Gale'ı telaşlandırdığını görüyordu. Kaygılanma diye ekledi. Yalnızca bana danışmadan hiçbir şey yapma. Gale ona baktı, derin bir soluk aldı. Pekala. Başını küpeşteden uzattı. Deniz gözlüğünü yüzüne tutarak aşağıya baktı. Baraküda gitmiş midir dersin? Herhalde. Gale aşağıya bir süre daha baktı. Gözlüğü sudan çıkarmak üzereydi ki dikkatini teknenin gerisinde kocaman kahverengi bir şey çekti.
Hey, o da nesi dedi.
Gözlüğü Sanders'a uzattı. Nerede? Sanders da suya eğildi.
Arkamızda.
Bir tahta parçası. Allah kahretsin, işte orada. Sanders çapanın ipini gevşetti. Teknenin birkaç metre daha geriye kaymasını sağladı. Kaptan adının ne olduğunu söylemişti. Goliath mı?
Evet, Goliath.
Suya birlikte girdiler. Hava kabarcıkları dağılır dağılmaz dipteki kalıntıyı gördüler. Uzun kalın bir tahta parçası kayalıklara dik açı oluşturacak biçimde duruyordu. Çürümüş tahta parçaları beyaz kumların üzerine dağılmıştı. Sanders karısının omzuna dokundu. Gale ona baktı. Sanders gülümsedi. İşaret parmağıyla baş parmağını birleştirerek tamam işareti yaptı. Gale de ona aynı biçimde karşılık verdi. Birlikte kıyalık tabanda yüzdüler. Gale paslanmış bir konserve kutusu buldu. Kutunun kenarları tırtıklıydı. Sanders kayaların arasındaki bir oyuktan açılmamış bir Coca-Cola şişesi çıkardı. Gale yere uzandı. Büyük tahta parçasının altını eşmeye başladı. Bir çatalla bir tabak parçası buldu. Sanders uzun tahtanın bir ucundan bir şeyin dışarıya doğru fırlamış olduğunu gördü. Bunun çevresini kazdı, ne olduğunu buldu. Kocaman bir çapanın demiriydi. Gale yukarı çıkmak istediğini işaret etti. Sanders onun peşinden gitti. Suyun üstüne çıkınca ayaklarını vurarak durdular. Gale yüzündeki maskeyi çıkardı. ''Hadi kayaların üzerinden geçelim.'' dedi. ''Neden?''
''Bana öyle geliyor ki bu tahta Pruva'dan kopmuş. Öteki tarafta başka parçalar da vardır.''
''Peki ama giderken dalgalara dikkat et. Oksijenin bitince de dön ve dosdoğru tekneye git.'' Kayalığın deniz tarafına bakan yanı bir çöp yığını gibiydi. Tahta parçaları, paslanmış demirler, üzerini deniz kabukları kaplamış madeni eşyalar dört bir yana saçılmıştı. Gale kumların üzerinden bir teneke kupa aldı. Kupanın bir kenarı içine çökmüştü ama geri kalan yeri zarar görmemişti. Kayalığın dibinde Sanders kusursuzca yüz yuvarlak bir mercan gördü, aldı. Yüzüne doğru tutup Gale'a gülümsedi. Gale kupayı bulduğu yeri kazıyordu elleriyle. Çok geçmeden yanında küçük bir çatal kaşık yığını oluşmuştu. Çatallar, kaşıklar, bıçaklar hepsi de çarpık çurpuk paslıydı. Gale kayalıklardaki oyukları araştıran Sanders'ın yanına yüzdü. Kayalığın dibine doğru bir mercan sarkıtı vardı. Mercanlar kuma 80-90 santim kala havada kalmışlardı. Bunun altında küçük bir mağara var gibiydi. Gale kocasının omuzuna vurup bunu gösterdi. Sanders başını olumsuz salladı. Bir eliyle ötekini yakalayarak mağaraya benzeyen şeyin içinde insanın üzerine atlayacak, elini kapacak bir yaratığın bulunabileceğini anlattı. Birbirlerinden ayrıldılar. Gale kaşıkları, çatalları bulduğu yere yüzdü. Sanders da kayalıktaki araştırmalarını sürdürdü. Şimdi Gale'ı girmekten önlediği ama ondan bir parça daha büyük ikinci bir mağara görmüştü. Eğildi, mercan sarkıtının altından içerisini görmeye çalıştı ama içerisi zifiri karanlıktı. Dönüp başka yerlere bakmak üzereydi ki küçücük bir ışıltı yeniden bakmasını gerektirdi. Hareketsiz durabilmek için bir kayaya tutundu. Ne olduğunu tahmin etmeye çalışarak parlak cisme baktı. Sonra da bezle sarılı eline gözlerinin önünde bir resim belirdi. Bu bir müren tarafından ısırılan bir adamın elinin fotoğrafıydı. Elin etleri parça parça lime lime olmuş, kemikleri sarı bir beyazlıkta ortaya çıkmıştı. Sanders durakladı, şakaklarının attığını hissediyordu. Soluk alıp verişlerinin hızlandığının da farkındaydı, korkuyordu. Korktuğu için de kendi kendinden nefret ediyordu. Eline baktı yine, sonra mağaranın ağzına doğru uzattı çekine çekine. Sonra bütün iradesini kullanarak elini birden parlak nesneye uzattı. Parmakları küçük, zarif bir şeyin üzerine kapandı. Elini karanlıktan soktuğu kadar hızla çekti. Avucunda 8-9 santim uzunluğunda cam bir şişe vardı. İçi berrak sarı bir sıvıyla doluydu.
Mağaranın yanından çekilirken Sanders soluk almanın güçleşmeye başladığını fark etti. Gale'in yanına yüzdü. Bu arada bulduğu birkaç parça şeyi de yanına almıştı. Gale'a dokundu. Gale başını kaldırınca Sanders parmağını boğazından geçirdi. Gale başını salladı. Aynı hareketi yineledi. Sanders yüzeye çıktı. Gale topladığı çatal kaşıklardan alacak kadar kaldı aşağıda. Sonra o da çıktı. Birlikte kayaları geçip tekneye yüzdüler. ''Ne kadar güzel'' dedi Gale. Belindeki ağırlık kemerini çıkartıyordu. ''Harikulade!'' Teknenin dibinde Gale'in çatallarının kaşıklarının kupasının yanında Sanders'ın topladıkları duruyordu. Uçları çentik ama her tarafı tamam bir tereyağı kabı, paslanmış bir pistol, bir ustura ve üzeri deniz kabuklarıyla kaplanmış kömür parçasına benzeyen top gibi bir nesne. Gale bunu göstererek "Nedir?" diye sordu. İçinde madensel bir şey vardır. Bunlar deniz suyunda uzun süre kalınca bazı madenler çevrelerinde bunun gibi siyah bir madde oluştururlar. Daha sonra bunu bir çekiçle açar, içinde ne olduğuna bakarız. Sanders sağ avucunu açtı. Eline sarılı bezlerin içinden ampulü çıkardı. "Bak," diyerek Gale'a uzattı. "Nedir? İlaç sanırım. Hala kullanılabilecek bir durumda mıdır dersin?" ''Olabilir, çünkü hava almayacak biçimde kapatılmış.'' Sanders teknenin kış tarafına doğru baktı. ''Yarın bir çanta getirelim, orada daha çok şey vardır sanırım.'' Kıyıya vardıklarında sarışın güneşten bakır gibi yanmış, beyaz bir tişört giymiş olan plaj koruma memuru kalçalarına kadar suya girmiş onları bekliyordu. Sandalı burnundan yakaladı, kuma çekti. Eşyaların tekneden indirilmesine yardım etti. "Bir şeyler bulduğunuz belli," dedi. Bakışları bulduklarını bir havlunun içine yerleştirip havluyu uçlarından torba gibi bağlayan Gale'deydi. "Birkaç şey," dedi Sanders. Bu adam onu sinirlendiriyordu. Daha bu sabah ilk karşılaşmalarında tedirgin olmuştu. Güçlüydü, gençti. Sanders Whaler'ı ondan kiralamıştı. Belki de Gale'in 26, kendisinin 37 yaşında oluşundan ötürü bu gence sinirleniyordu. Üstelik genç adam konuşurken Sanders'ın sorulduğu sorulara karşılık verirken bile bakışlarını Gale'dan hiç ayırmıyordu. Oysa adam Sanders'ın alındığını hissetmişti, ondan yana dönerek "Hiç mermi buldunuz mu?"
"Mermi mi?"
"Top mermisi, su bombası. Biliyorsunuz işte, patlayıcı şeyler."
"Patlayıcı maddeler mi?"
"Goliath'ta hatırı sayılır derecede patlayıcı madde bulunduğunu hep işitmişimdir. Belki de hepsi de bir söylentidir."
"Sanders, yarın bakarız," dedi. "Sandalı yine alacağız."
"Elbette, rüzgar güneye doğru esmeye başlamadığı sürece alabilirsiniz. Güçlü bir güney rüzgarında kayalıklarda olmak istemezsiniz sanırım."
"Elbette istemeyiz. Goliath da istemezdi."
Gale'la David eşyalarını taşıyarak kumsalda yürüdüler. Kum pembeydi. Milyonlarca sert kabuklu minicik Fora minifera denilen deniz hayvanlarıyla kaplıydı. Kumların üzerinde yürümek, talk pudrasının içinden geçmek gibi bir şeydi. Kayalıkların eteğine vardıklarında Sanders kan ter içinde kalmıştı. Avuçları ıslaktı. Oksijen tüplerini tutmakta güçlük çekiyordu. Başını kaldırıp kayalara baktı. 30 metre yüksekliğinde keskin mercanlarla, kireç taşlarıyla kaplı ve dimdiktiler. Sağ tarafta yukarıya kıvrıla kıvrıla çıkan dar bir merdiven vardı. Sol tarafta da bir asansör. 1.5x1.5 büyüklüğünde beton zemine çakılmış çelik bir direk üzerinde hareket eden bir kafesti bu. Kafesteki kontrol tablosunun üzerinde iki düğme vardı. Birisi yukarı, diğeri aşağı diye işaretlenmişti. Eğer asansörde bir bozukluk olsa bunu haber verecek ne bir alarm zili ne de bir yardım isteme düğmesi. En fazla 3 kişi alabilen kafeste yolcular yarı yolda kalsalar birileri kendilerini fark edinceye kadar beklemeleri gerekiyordu. Sabah kahvaltısında Sanders'lara asansörle ilgili bir de öykü anlatılmıştı. Bir yaşlı çift asansörde yarı yolda kala kalmışlardı. Kumsaldan yukarı çıkan en son çift onlar olduğundan aşağıda durumu fark edip yardım isteyecek bir başkası da yoktu. Yaşlı çift bütün gece asansörde kalmıştı. Çelik direk gece çıkan güneybatı rüzgarında dört bir yana sallanmıştı. Tabii içindekiler de. Sonunda yaşlı çift sabahleyin bulunduklarında kadın korkudan ölmüş, adam da aklını kaçırmıştı. Kurtarıcılarına gecenin karanlığında kendisine şeytanların seslendiğini, gözlerini oymak isteyen kuşların tepesinde uçuştukları, anlaşılmaz sözcüklerle karma karışık anlatıp durmuştu. Kumsala inerlerken Gale asansöre binmeyi reddetmişti. ''Ben buradaki asansörlerde korkudan çıldıracak hale geliyorum.'' demişti. ''Böyle küçük, dar, kapalı yerlerde duramam.'' Sanders karşı koymamış ama oksijen tüplerinin aşağıya asansörle indirilmesinde diretmişti. ''Eğer merdivenden inerken tüpü bir yere vurursak havaya uçtuk demektir.'' diye eklemişti. Şimdi Sanders'ın merdivenden yukarı çıkmaya hiç mi hiç niyeti yoktu. Sola asansöre doğru döndü, Gale de sağa merdivenlere. ''Sanders herhalde merdivenden çıkmayacaksındır.'' dedi. ''Elbette çıkacağım. Ya sen? Yüksekliklerden korktuğunu sanırdım.'' ''Yüksek yerlerden, uçaklardan korktuğumdan daha fazla korkmam. İkisini sevmem ama onların hayatımı mahvetmelerine de izin vermem. Ben o kuş kafesine yine de girmeyeceğim. Gel, merdivenleri çıkmak bacaklarına iyi gelir.'' Sanders başını olumsuz salladı. ''Yukarıda görüşürüz.'' Eşyaları asansöre yükledi, kafesin kapısını kapadı ve yukarı düğmesine bastı. Bir çıtırtı oldu, sonra motor çalıştı, inledi, kafesi yerden kaldırdı. Sanders yüzünü kayalıktan yana çevirmiş duruyordu. Bir süre kayalara baktı, bunları yeteri kadar gördüğüne karar verince denizden yana döndü. Kendini aşağıya sokmaya zorladı. Plaj koruma memuru sandalı Whaler'ı küçük bir kızağın üzerine almış kumsala çekiyordu. Bir çift renk renk deniz havlularının üzerine uzanmış yatıyorlardı. Sanki pembe kumların üzerine yapıştırılmış bir posta pulu gibiydiler. Sanders asansörün motorunun sesinde bir değişiklik olduğunu fark etmedi bile. Kafes şöyle bir sarsılıp durunca da korkmadı. Birinin bir yerde stop düğmesine bastığını, bir başkasının da çok geçmeden hareket düğmesine basacağını düşündü, bekledi. Asansörün motoru hala çalışıyordu ama tıpkı bir araba motorunda olduğu gibi boşta çalışıyordu sanki. Sanders aşağı düğmesine bastı, bir tıkırtı oldu ama motorun sesi değişmedi. Yukarı düğmesine bastı, yine tıkırtı duyuldu, asansör yerinden kıpırdamadı. Sanders başını kaldırıp baktı, kafesin çatısı yoktu. Uçurumun şöyle böyle 40-45 metre yukarıdaki tepesini görebiliyordu. Gale merdivenlerin başına vardığında soluk soluğa kalmıştı, bacakları sızlıyordu. Patikada birkaç metre yürüdü, asansörün hala gelmemiş olduğunu görünce şaşırdı. Aklına gelen ilk düşünceyle gülümsedi. David asansöre binmekten vazgeçmiş, merdivenleri çıkıyordu. Merdivenlere dönüp aşağıya baktı, kimseler yoktu. İkinci düşünceyle alnında terler belirdi. Asansörün gelmiş olması gereken yere koştu. Uçurumun kenarındaki korkuluk demirlerine tutunarak eğilip baktı, rahatladı. Asansör hala oradaydı. Hiç olmazsa bağlı olduğu yerden kurtulup düşmemiş, parçalanmamıştı. Sanders ellerini kafesin demirleri arasından uzatmış, çelik çubuğu tutmuştu. ''Gale, iyi misin?'' diye seslendi. Asansör kendiliğinden durdu. Gale asansör şaftının tepesindeki mekanizmaya baktı. Beton zeminden uzanan iki çelik kol direği çevreliyordu. Gale'ın içinde motor olduğunu tahmin ettiği büyük bir madeni kutu vardı. Ama görünürde ne bir kontrol kolu ne de düğmesi vardı. ''Kıpırdama.'' dedi kocasına, ''ben yardım getireceğim.'' Orange Grove Kulübün holüne koştu. Mayo ve çıplak ayakla kulübe girmek yasaktır sözcüklerini görmezden gelmişti. Danışma masasına yaklaşırken asansör bozuldu, yarı yolda kaldı diye bağırdı, kocam da içinde. Masadaki orta yaşlı memur Gale'ın telaşından çok çıplaklığıyla ilgilenmiş gibiydi. Bütün söylediği evet oldu. Asansör bozuldu kocam. Memur yine evet dedi. Telefonun aizesini kulağına götürdü, tek bir numara çevirdi. Gale, bir şey yapın dedi. Yapıyorum madam. Memur telefona cevap veren sese, ''Clarence'' dedi, ''yine bozuldu.'' ''Ben sana söylemiştim.'' gibi bir ses tonuyla konuşuyordu, telefonu kapadı, Gale'e ''birazdan yardım gelecek.'' dedi. ''Birazdan mı? Ne demek istiyorsunuz?'' Memur soğuk bir tavırla, ''Madam'' dedi, ''eğer verandada beklemek zahmetinde bulunursanız.'' Gale'in bacakları arasına hoşnutsuz bir bakış fırlattı. Gale dışarı çıkar çıkmaz koşmaya başladı. Aynı anda da Sanders'ı gördü. Uçurumun tepesinde onu bekliyordu. Yüzünde acayip bir gülümseme vardı. Gale ona koştu, boynuna sarıldı, öptü.
''Öyle kaygılandım ki'' dedi. ''Nasıl çalıştırdın?''
''Neyi? Direkten yukarı tırmandım.''
''Ne yaptın?''
''Tırmandım. Biliyorsun, tırmandım işte.''
Gale inanmaz bakışlarla uçurumun kenarından aşağı baktı. Asansör aynı yerde duruyordu. Dalgıç takımları da içindeydi.
Neden?
Daha önce de yapmıştım bunu.
Gale onun yüzüne baktı. İçini ani bir öfke dalgası kaplamıştı.
Kendini öldürmeye mi çalışıyorsun?
Saçmalama. Yapacağım şeyi ölçtüm, biçtim, hesapladım. Başarabileceğimi düşündüm ve başardım.
Ya başaramasaydın ne olacaktı?
İnsan her şeyi göze almalı böyle durumlarda.
Sanders karısının yüzündeki öfkeyi fark etti.
Hadi hadi her şey.
Gale'in elinin yüzüne doğru geldiğini gördü, birden eğildi. Gale'in eli saçlarını yalayıp geçmişti.
Tanrı aşkına Gale dedi.
İkinci darbeden korunmak için kolunu kaldırdı. Gale'i iki kolundan yakaladı, kendine çekti.
Hey, kimseye bir şey olmadı.
Gale kurtulmak için bir an çırpındı, sonra hareketsiz durdu.
''Kimi etkilemeye çalışıyorsun?''
Sanders buna cevap vereceği sırada arkasından gelen adım sesleri duydu. Dönüp baktı, yaşlı bir zenci elinde bir tomar anahtarla geliyordu, bir şeyler mırıldanıyordu.
''Sanders, bozukluk nedir?'' diye sordu.
''Bu asansör bir bebek gibi kaprislidir, ne yapacağı hiç belli olmaz.''
Adam madeni kutuyu açmak için elindeki anahtar destesini karıştırdı.
Sık sık olur mu?
Adam karşılık vermedi, kutuyu açtı, elini içine uzattı, bir düğmeyi çevirdi. Motorun sesi derhal değişti, yumuşadı. Adam bir düğmeye daha bastı. Birkaç tıkırtılı sesten sonra tekerlekler dönmeye başladı. Birkaç saniye sonra da asansör yukarıdaydı. Adam kutunun kapağını kapadı, kilitledi, gitmek için döndü.
''Hey!'' diye seslendi Sanders. ''Nesi varmış?''
''Hiç anlamam. Belki de motor çok ısınmıştı. Belki de çok soğuktu.''
''Kafes direkten kurtulup düşmez değil mi?''
''Öyle bir şey hiç olmadı. Eğer asansörde bir bozukluk olursa o çelik direkte bir ahtapotun kolları gibi betona sımsıkı yapışan kıskaçlar vardır. Evet, asansörün tek hatası zaman zaman böyle ortalık yerde takılıp kalmasıdır.'' İçindeki kişi sabırlı olursa işler derhal düzeltilir.
Adam gidince Sanders asansördeki dalgıç takımlarını aldı. Gale'a bana yardım et dedi. Gale yerinden kıpırdamadı. Bakışlarını kocasından ayırmıyordu. Buz gibi bir sesle bir daha öyle bir şey yapma dedi.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 39.